Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir söyleşi haber köşesi hazırlıyoruz. Bu hafta hayvan hakları ve iklim bültenimizi Dilan Altın Makas arkadaşımız sizler için hazırladı. Ekoloji bültenini ise Demet Yaman Er sizlerle paylaşacak. Ben de sizler için Floransa'da otomotiv işçilerinin işten atılmaya karşı mücadelelerinin nasıl bir ekolojik dönüşüme sebep olduğunu anlatan bir hikaye sizlerle paylaşacağım. Yeşil Gazete köşe yazarlarından Betül Yangın'ın paylaştığı bir haber. Bizim de ülkemizde kuşkusuz benzer krizlerle daha önce de karşılaştık. Bundan sonra da karşılaşacağız. Bildiğiniz gibi iklim değişikliğine uyum çalışmaları ve hali hazırda kirletici sektörlerde çalışanlara yönelik adil geçiş kapsamında yapılacaklar. Politika değişiklikleri henüz başlangıç aşamasında, henüz olumlu örnekleri yeterince yaşamadık. Bu örneği sizlerle paylaşarak aynı zamanda bir umudu da paylaşmak, adil geçiş planlarının bir örneğini de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi memleketimizin gündemiyle ilintili bir şarkıyla başlayalım. Son seçimlerinden sonra sosyal medyada çok popüler olan bir Sezen Aksu parçasını sizlerle paylaşacağız. Kutlama. Hep birlikte dinleyelim ve baharın gelişini kutlayalım.
Günaydın sevgili Yeşil Havadis dinleyicileri. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altın Makas, Yeşil Gazete'yi kaynak alarak derlediğim iklim ve hayvan hakları bülteniyle karşınızdayım bu hafta. Sözü çok uzatmadan ilk haberimizle başlamak istiyorum. 57 kuruluşun Paris Anlaşması'ndan bu yana küresel karbon emisyonlarının %80'inden nasıl sorumlu olduğuna dair bir haber bu. Evet, pek iç açıcı bir haberle başlatamıyorum ne yazık ki bu bülteni. Carbon Mayors Database, Paris Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana dünyanın en büyük emisyon salıcılarına ilişkin güncellenmiş verileri içeren yeni raporunu geçtiğimiz günlerde yayımladı. InfluenceMap tarafından hazırlanan raporda, dünyanın en büyük petrol, gaz, kömür ve çimento üreticilerinin iklim değişikliğinin başlıca nedeni olan küresel karbon emisyonlarına katkısını ölçüyor. Raporda şu bulgular öne çıkıyor. 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'ndan bu yana üretilen küresel karbon emisyonlarının çoğunluğu, üretimi yavaşlatmakta başarısız olan küçük bir grup yüksek emisyon salan üreticiden kaynaklanıyor. Paris Anlaşması'ndan bu yana karbon emisyonlarının %80'inden sadece 57 üretici sorumlu. 2016'dan 2022'ye kadar fosil yakıtlar ve çimentodan kaynaklanan küresel karbon emisyonlarının %88'i sadece 117 üretici ile ilişkili. Çoğu fosil yakıt şirketi Paris Anlaşması'ndan sonraki 7 yılda anlaşmanın kabulünden önceki 7 yıla kıyasla daha fazla fosil yakıt üretti. Sanayi devriminden bu yana fosil yakıt ve çimento karbon emisyonlarının %72'sinden fazlası Carbon Mayors veri tabanındaki 122 kuruluşa ait. Ulus devlet üreticileri Paris Anlaşması'ndan bu yana veri tabanındaki emisyonların %38'ini oluştururken devlete ait kuruluşlar %37'sini ve yatırımcılara ait şirketler %25'ini oluşturuyor. Carbon Mayers veri seti 1854'ten 2022'ye kadar olan emisyon verilerini içeriyor. Tüm veri setinin bu yeni analizine göre sanayi devriminden bu yana küresel fosil yakıt ve çimento karbon emisyonlarının %70'inden fazlasının 78 şirket ve devlet kuruluşuna ait olduğunu ortaya koyuyor. Aynı dönemde sadece 19 kuruluş bu karbon emisyonlarının %50'sine katkıda bulundu. Influence Map program yöneticisi Dan Van Acker raporla ilgili şunları söylemiş. Carbon Mayers veri tabanı, küresel karbon emisyonlarının artmasında en önemli role sahip fosil yakıt üreticilerine iklim değişikliğinin sorumluluğunu yüklemede önemli bir araçtır. Influence Map'in yeni analizi, bu grubun üretim yavaşlatmadığını ve çoğu kuruluşun Paris Anlaşması'ndan sonra üretimi arttırdığını gösteriyor. Bu araştırma, bu enerji devlerinin faaliyetlerinin sonuçları konusunda hesap vermelerini sağlamada önemli bir bağlantı oluşturuyor. Eğer bu konuyla alakalı daha detaylı bilgi edinmek, grafikleri incelemek isterseniz carbonmayers.org'a tıklayabilirsiniz. Bir diğer haberimize geçiyorum şimdi. Türkiye, Afrika tozu etkisi altında. Türkiye, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu'dan kaynaklanan ve Afrika tozu olarak bilinen çöl tozlarının etkisi altında. Bu toz taşınımının hava kirliliğini arttırması sonucu solunum yolu hastalıkları, enfeksiyonlar ve alerjilerde artışa neden olduğu, özellikle çocuklarda menenjit hastalığı ile toz fırtınaları arasında önemli bir ilişki olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve atmosferdeki mineral toz partikülleri üzerine yoğunlaşan bilgi notuna göre, özellikle çöllerden kalkan tozlar dünya ekosistemi için büyük önem taşıyor. Atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat edebilen bu tozlar, ekosistem üzerinde olumlu etkiler gösterse de insan sağlığı için potansiyel riskler barındırıyor. Her yıl çöllerden yaklaşık 2 milyar ton toz atmosfere karışıyor ve Sahra bölgesi bu miktarın yaklaşık yarısına kaynak oluşturuyor. Bu tozlar okyanus ve Amazon gibi bölgelere değerli mineraller taşıyarak gübreleme etkisi yaparken aynı zamanda kronik sağlık sorunları olan bireyler için risk oluşturuyor. İklim krizi nedeniyle artan kuraklık ve çölleşme insanların Afrika tozuna daha sık maruz kalmasına neden oluyor ve bu durum solunum yolu hastalıklarının yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarının artışına yol açıyor. Özellikle Sahra Çölü'nden havalanan ve Akdeniz bölgesine taşınan 4 milyon ton toz, havadaki partikül madde miktarını %35 oranında arttırarak solunum, kalp ve damar hastalıkları ile hastane başvurularının, hastalık ve ölümlerin artmasına neden olabiliyor. Gaziantep gibi Türkiye'nin Doğu Akdeniz havzasında yer alan ve dünyanın iki büyük toz kaynağı olan Sahra ve Arap Çölü tozlarına maruz kalan illerde yapılan araştırmalar, çöl fırtınası olan günlerde astım ve KOAH ile ilişkili acil başvurularının arttığını gösteriyor. Peki uzmanlar önlem olarak neleri öneriyor? Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Havada çöl tozu olduğunda kapalı ortamlarda kalmak. Dışarı çıkılacaksa ağzı ve burnu maske veya ıslak bezle kapatmak. Açık havada ağır egzersiz yapmaktan kaçınmak. Araba kullanırken havalandırmayı kapatmak. Hepimizin dikkat etmesi çok önemli ama bilhassa astımı, bronşiti, kalp hastalığı, diyabeti olanların biraz daha dikkat etmesi çok önemli. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedim. Evet, bir diğer haberimize geçiyorum şimdi. Geçtiğimiz günlerde 4 Nisan'da Dünya Sokakta Yaşayan Hayvanlar Günü kutlandı. Dünya Sokakta Yaşayan Hayvanlar Günü 2010'da Hollanda Ulusal Sokakta Yaşayan Hayvanlar Konferansı'nda bir araya gelen 100'den fazla Hollandalı kuruluşun katılımıyla kutlanmaya başlandı. 4 Ekim'deki Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne tam 6 ay kala kutlanan Sokakta Yaşayan Hayvanlar Günü, kentlerde yaşayan başıboş veya kaybolmuş evcil hayvanlar hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla organize ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya çapında sokaklarda yaşayan köpeklerin sayısı 200 milyondan fazla. Kedilerin sayısının ise bundan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Türkiye hayvan haklarını koruma konusunda tahmin edebileceğiniz üzere neredeyse tamamen yetersiz. Mevcut yasal çerçevede hayvanlara yönelik suçlar cezasız kalırken, hayvanlar Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukuku gereğince eşya kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Biyanet'in aktardığına göre hayvanların yaşam hakkını koruyan ve 2004 yılında kabul edilen 5199 sayılı kanuna göre hayvanlarla ilgili yasaklardan bazıları şöyle. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek, hayvanları gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalelerde bulunmak, hayvanlara cinsel istismarda bulunmak, işkence yapmak, sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek. 5199 sayılı kanunda önceden hayvanları öldürenlere karşı hapis cezası öngörülmüyordu. Fakat şimdi hayvanları öldürmek yasaya göre hapis cezasına tabi, ancak özellikle sokakta yaşayan hayvanların uğradığı saldırılar ve öldürülmeleri kamuoyunun tepkisi sönümlendikten sonra cezasızlık sarmalına hapsoluyor. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin açıklamasına göre Türkiye'deki bazı politik partiler ve yerel yönetimler sokakta yaşayan hayvanlara yönelik tehdit oluşturuyor. Özellikle bazı partilerin seçim vaatleri arasında sokak hayvanlarını toplatacaklarına dair açıklamaların yer almasına karşı durulması ve yerel yönetimlerin, baroların ve hayvan koruma gönüllülerinin bu konudaki uygulamaları denetlemesi ve yasal süreçlerin başlatılması için harekete geçilmesi çağrısı yapılıyor. Veteriner Halk Sağlığı Derneği, sokakta yaşayan hayvanların korunması ve kısırlaştırılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Derneğe göre Türkiye'de bazı belediyeler bu konuda öncülük ederken bazı yerlerde yeterli çaba gösterilmiyor. Dernek, Dünya Sokakta Yaşayan Hayvanlar Günü'nün hayvanlara yönelik farkındalık yaratma ve onlara daha iyi bir yaşam sunma çabalarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtiyor. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin yayınladığı bildiride şu ifadeler yer alıyor. Yüzyıllardır bu topraklarda sokaklarımızı paylaştığımız köpekler AK Parti iktidarı tarafından siyasi bir hedef haline getirildi. Mevcut belediyeler kanuna aykırı toplamalar ve katliamlar yaparken, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi gibi partiler de kanuna aykırı seçim vaadinde bulunarak sokakta tek bir köpek bırakmayacaklarını, yani aslında o hayvanları öldüreceklerini duyurdu. Toplumun büyük bir kesimi tarafından itiraz edilse de bu suçlar hakkında hiçbir yasal işlem başlatılmadı. Şimdi herkesin bir olup bu açık katliam duyurusuna karşı durması gerekiyor. Özellikle Yeniden Refah Partisi'nin aldığı Yozgat, Şanlıurfa ve Büyük Birlik Partisi'nin aldığı Sivas gibi şehirler ve yine bu partilerin aldığı diğer belediyeler, barolar ve hayvan koruma gönüllüleri tarafından denetlenmeli, kanuna aykırı her uygulama engellenmeli, suç delilleri barolara ulaştırılarak yasal sürecin başlatılması sağlanmalıdır. Fakat hak ihlalleri ne yazık ki sadece bu gerici partilerin söylem ve uygulamaları ile sınırlı değildir. CHP'li bazı belediyelerde partilerinin iç tüzüğüne ve seçim süreci genel tutumuna aykırı uygulamalarda bulunmakta ve kanuna aykırı toplamaları ile açıkça suç işlemektedir. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bilecik ve Aydın gibi belediyelerce uygulanan şiddete derhal son verilmeli. Bu belediyeler kapılarını hak savunucuları ve gönüllülere açarak bilimsel çözüm projelerini hayata geçirmelidir. Evet, bu haftalık iklim ve hayvan hakları bültenimizin sonuna geldik. Lütfen hayvanların yaşam hakları için sesimizi çıkarmaktan hiç geri kalmayalım ve havaların ısınmaya başladığı şu günlerde de onlar için bir kap su, belki birazcık mama koymaktan alıkoymayalım kendimizi. Kendinize çok iyi bakın. Size veda etmeden önce sizi Max Richter'dan Spring parçasıyla baş başa bırakacağım. Belki bu parçayı daha önce de sunmuşumdur, bilemiyorum çünkü çok sevdiğim bir parça. Umarım siz de keyifle dinlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Merhaba sevgili Yeşil Havadis dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Havadis programının ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi, geçtiğimiz hafta meydana gelen NATO boru hattının derinmesi olayı üzerine Sapanca Gölü'nde gerçekleşen akaryakıt sızıntısı ile ilgili. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mahallesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt önce Maşukiye derisine, buradan da Sapanca Gölü'ne ulaştı. Sapanca'nın suyu ise 4 ila 5 milyon insan, tarım ve sanayi işletmeleri ve hayvanlara ulaşıyor. Sapanca Avcılar Kulübü üyesi Cenk Akarlar, "Yerel imkanların ötesinde bir çaba gerektiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Burada ulusal çapta bir kirlilik var. Yaklaşık 4-5 milyon insanın su içtiği, sudan faydalandığı, tarımda kullanılan, sanayide kullanılan bir gölden bahsediyoruz. En kısa sürede hızlı bir şekilde bilimsel çalışmaların, ölçümlerin yapılması lazım. Vatandaş olarak gölden içme suyunun kullanılabilir olabileceğine dair bir analiz, değerlendirme sağlanması lazım. Kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Besinler bununla yıkanabilir mi? Tatlı sudan çıkarılan balıklar yenebilir mi? Çünkü gerçekten kirlilik çok geniş bir alanda. Biz buradan yerel yöneticiler dışında ulusal çapta bir çaba bekliyoruz. Acilen yardıma ihtiyacımız var," diyor. Biz de buradan yetkilileri konuyla ilgili bir an önce teknolojik imkanlar dahilinde geçen hafta meydana gelen bu kazanın etkilerini etkin bir şekilde gidermek için derhal hareket etmeye davet ediyoruz. Bültenimizin ikinci haberi ise Muğla Akyaka'dan. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde 3 kez iptal edilmiş olmasına rağmen 4. defa askıya çıkarılan imar planı revizyonuna karşı Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi tarafından dava açıldı. 3 Nisan'da açılan dava Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görülecek. Dava açma kararı ise planın 2020, 2021 ve 2023 versiyonlarında iptal nedeni olan unsurların değiştirilmeden korunması ve Akyaka'nın özel çevre koruma bölgesi statüsünün ihlal edilmesi gerekçesiyle alındı. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve yavaş kent, Sitte Slow statüsüne sahip Akyaka için hazırlanan yeni imar planının bölgenin doğal ve kültürel mirasına zarar vereceği ifade ediliyor. Bu nedenle Gökova Meclisi'nden doğa savunucuları planın iptalini ve yürürlüğün durdurulmasını talep ediyorlar. Ekoloji bültenimizin üçüncü haberi ise Kaz Dağları'nda. Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda planladığı Halil Ağa Bakır Madeni projesi için verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararına karşı açılan ikinci davada bilirkişi raporunda projede kamu yararı olmadığı, çevresel zararının geri dönüşünse mümkün olmadığı bildirildi. Bilirkişi raporunda ayrıca projenin atık tesisleri için yapılan kaza ve afet risk değerlendirmelerinin ve olası çevresel kirliliklere karşı alınacak tedbirlerin de yetersiz olduğu vurgulanıyor. Cengiz Holding daha önce de benzer bir proje için ÇED olumlu kararı almış, ancak karşılaşılan hukuki ve toplumsal engeller nedeniyle süreç uzamıştı. Şimdi Halil Ağa Bakır Madeni projesi için alınan ÇED olumlu kararına karşı açılan davada yöre halkı ve çevre örgütleri Kaz Dağları'nı ve bölgedeki yaşamı korumak adına mücadelelerine devam edeceklerini belirtiyor. Bizler de buradan Kaz Dağları ile ilgili mücadeleyi sizlere aktaralım istedik. Bültenimizin bir sonraki haberi de Kırklareli Isırancalar'dan. Kırklareli'nin Korfaz ilçesine bağlı Kula köyünde 18,2 hektarlık alanda altın ve gümüş madeni için çevresel etki değerlendirmesi, ÇED gerekli değildir kararı verildi. Karar, Isırancalar'da binlerce ağacın kesilmesi ve binlerce tonluk cevher ve atık çıkarılması, proje nedeniyle bölgedeki ekosistemin tahrip edilmesi demek. Ancak şirketin izin aldığı alanın büyüklüğü ÇED raporunu gerektirmeyecek şekilde 25 hektarın altında, ülkemizin başında da belirttiğimiz gibi 18,2 hektarla sınırı tutulmuş durumda. Bu sayede Akın İpek'in FETÖ süreciyle ilgili yargılanması üzerine 2015'te hazineye devredilerek kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından yapılacak altın ve gümeş madeni projesinde bir yılda 310.481 ton malzeme çıkartılması planlanıyor. Söz konusu miktarın 186.731 tonunun ise atık, yani pasa olması planlanıyor. İliç'te geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan felakete rağmen Kırklareli ilinde de altın madeni açılması ve hatta bu maden için ÇED'in bile gerekli görülmemesi ise bakanlığın ne yazık ki ne çevresel etkilere ne de bölgede yaşayanların sağlıklarına etki edebilecek olası durumlara hala dikkat etmediğini gösteriyor. Durum ne yazık ki dünya genelinde de kimi zaman pek farklı değil. Dünya çapında yağmur ormanlarında yaşanan ormansızlaşma, Brezilya ve Kolombiya'da kaydedilen önemli iyileşmelere rağmen ne yazık ki durmak bilmiyor. World Resources Institute ve Maryland Üniversitesi'nin bir araya geldiği son verilere göre 2023'te daha önce dokunulmamış yağmur ormanlarından İsviçre büyüklüğünde yani 37 bin kilometre karelik ormanlık alan yok oldu. Bu kaybın ana sebebi olarak dünya genelinde tarımsal üretim amacıyla daha fazla alanın tarıma açılması gösteriliyor. Guardian'ın aktardığına göre Brezilya ve Kolombiya son yıllarda orman kaybını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Ormansızlaşma oranı Brezilya'da %36, Kolombiya'da ise %49 oranında düştü. Bu düşüşler her iki ülkenin de çevre politikalarını güçlendirme yönünde attığı adımların bir sonucu olarak gösteriliyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz de Silva ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun çevre dostu politikalarının bu başarıda büyük bir rol oynadığı belirtiliyor. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen Bolivya, Laos, Nikaragua ve diğer bazı ülkelerdeki artışlar ne yazık ki Brezilya ve Kolombiya'daki düşüşleri neredeyse tamamen dengeliyor. Özellikle Kanada yangınlar nedeniyle rekor düzeyde bir orman kaybı yaşadı ve 8 milyon hektardan fazla ormanını kaybetti. Bu kayıplar global orman kaybı sorununun sadece tropikal bölgelerle sınırlı olmadığını ve küresel bir mesele olduğunu gösteriyor. World Resources Institute Global Forest Watch'un Küresel Orman İzleme Direktörü Michaela Weiss, durumu geçen yıl orman kaybı konusunda dünya iki adım ileri, iki adım geri gitti şeklinde özetliyor. Ve yine Weiss, Brezilya Amazonu ve Kolombiya'da kaydedilen keskin düşüşlerin ilerlemenin mümkün olduğunu gösterdiğini, ancak diğer bölgelerdeki orman kaybı artışlarının bu ilerlemeyi büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtiyor. Biliyoruz ki orman kaybı sera gazı emisyonlarının ikinci en büyük kaynağı ve biyoçeşitlilik kaybının ana nedenlerinden biri. Araştırmacılar ise küresel ısınmanın endüstri öncesi seviyelere göre 1,5 derece ile sınırlı tutulabilmesi için yağmur ormanlarının korunmasının zorunlu olduğunu belirtiyorlar. Ancak devam eden ormansızlaşma, ne yazık ki hükümetlerin iklim ve biyoçeşitlilik taahhütlerini yerine getirmesi konusunda yeterli ilerlemeyi sağlayamadıklarını gösteriyor. Brezilya orman kaybı oranını önemli ölçüde yavaşlatmış olsa da ülke hala birincil yağmur ormanlarını en çok kaybeden 3 ülke arasında. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Bolivya ile birlikte küresel toplam yıkımın yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Bolivya, soya tarımının genişlemesi nedeniyle 3. yıl üst üste orman kaybında büyük bir artış kaydetti. Laos ve Nikaragua ise 2023 yılında kalan dokunulmamış yağmur ormanlarının yine büyük bir bölümlerini ne yazık ki kaybetti. Araştırmacılar bu durumun özellikle zaten yoğun bir şekilde temizlenmiş ülkelerdeki parçalanmış ormanların daha hızlı yok edilebileceğini belirtiyorlar. Laos'ta tarımsal genişlemenin Çin'den gelen talep tarafından teşvik edildiği, Nikaragua'da ise sığır yetiştiriciliği ve genişleyen tarım faaliyetlerinin ana sebep olduğu ifade ediliyor. Bütün bu bilgilere rağmen Brezilya ve Kolombiya'daki olumlu örneklerden yola çıkarak ormansızlaşma hedeflerine ulaşmanın yolları araştırılıyor. Maryland Üniversitesi Coğrafya Bölümünden uzaktan algılama uzmanı Profesör Matthew Hansen, yağmur ormanı ülkelerine ormanların korunması için maddi destek sağlayan bir tazminat fonunun önemli bir çözüm olabileceğini vurguluyor. Hansen, Almanya'nın Fair Deal teklifinin ve Norveç'in Gabon ile benzer bir şekilde karbon tutulumunu ölçüt olarak kullanan yaklaşımının sağlam yönetişim ve sivil toplum katılımı ile birleştirildiğinde işe yarayabileceğini belirtiyor. Bu tür çözümlerin ise orman kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için küresel çabaların önemli bir parçası olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte bu hafta siz dinleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz iki güzel haberimiz de mevcut. Phaselis Antik Kenti'ndeki yapılaşma planlarına onay veren koruma kurulu kararları mahkeme tarafından iptal edildi. Böylece Antalya'nın tarih ve doğa mirası olan bölgede planlanan projelere karşı açılan davaların tamamında iptal kararı çıkmış oldu. Hatırlarsanız yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesi kamuoyunda büyük tepkileri yol açmıştı. Mahkeme ise Koruma Bölge Kurulu'nun projeyi uygun bulan kararlarını iptal ederken, ayrıca bölgenin biyoçeşitliliğine ve doğal yapısına zarar verebilecek uygulamalara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Mahkemelerin bölgeye dair planlanan projelere ilişkin verdiği farklı iptal kararları, böylece Phaselis'te yapılan hukuki mücadelede önemli bir dönüm noktası. Davanın avukatlarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, birinci derece arkeolojik sit alanına, milli park alanına sıradan bir plaj gibi davranmanın hukuksuz olduğu ve hem arkeoloji açısından hem de ekosistem açısından projenin potansiyel zararları bilirkişi tespitleri ve mahkeme kararıyla da ortaya kondu. Bakanlık yürütmeyi durdurma kararına rağmen alanda yasa dışı faaliyetlerine devam etti üstelik. Bu kıyı yağmasından vazgeçilmeli. Çevreyi ve tarihi koruyucu bir anlayışla turizmi sürdürmeliyiz denirken, ayrıca sürece başından beri destek veren Antalya Ekoloji Ağı ve Phaselis'e Dokunma Hareketi'ne teşekkürler sunuldu. Bir diğer güzel haberimiz de Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nden. Sarım Havzası'nda projelendirilen bir su hidroelektrik santraline karşı açılan dava sonucunda projenin ÇED raporu iptal edildi. Bingöl'ülük Genç ilçesi ve Diyarbakır ili Lice ilçesi Sarımçayı ve yan kollar üzerinde yapılması planlanan hidroelektrik santrali projesi için verilen çevre etki değerlendirilmesi ÇED olumlu kararının iptali istemiyle mahkemeye başvurulmuştu. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan önemli hususlar, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği ve mevzuata uygun şekilde işlem görmediği yönündeydi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda bölgedeki doğal yaşam ve su varlıkları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyordu. Bu nedenle mahkemece davacıların argümanları kabul edilerek ÇED raporunun iptaline ve projenin durdurulmasına karar verilirken bu karar bölgedeki doğal yaşamın ve su varlıklarının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Davanın sonucuyla birlikte bölge halkı ve çevre aktivistleri projenin çevresel etkilerine karşı kazandıkları mücadeleyle güzel bir zafer elde etmiş oldular. Biz de mücadeleleri için kendilerine buradan teşekkürlerimizi sunuyor ve sizleri Marina Sati'nin Kopet şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Herkese sağlıklı ve keyifli pazarlar dilerim.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programının Söyleşi Köşesi'ndesiniz. Bu hafta Söyleşi Köşesi'ni Yeşil Gazete köşe yazarlarından Betül Yangın'ın ilginç bir paylaşımıyla oluşturmaya karar verdik. Haber, Floransa'daki otomobil fabrikası işçilerinin ekolojik dönüşüm mücadelesi başlığıyla verilmiş. Betül Yangın'ın derlediği öyküde temel konu işsiz kalan işçilerin iklim ve ekoloji aktivistleriyle güçlerini birleştirebilme şansları var mı? Birleştirebilirlerse ne olur? İtalya, Floransa'da bir otomotiv fabrikasında çalışan işçilerin toplu işten çıkarılmaya karşı direnişlerinin ekolojik bir dönüşme nasıl evrildiğini anlatan bir hikayeyi birazdan sizinle paylaşacağım. İklim krizine dair mücadele dünyanın pek çok ülkesinde sürüyor. Ancak iklim değişikliğine uyum çalışmaları ve hali hazırda kirletici sektöründe çalışanlara yönelik adil geçiş kapsamında yapılacak politika değişiklikleri henüz başlangıç aşamasında. Buna rağmen işlerin doğayı bir bütün olarak ele aldığı, sömürü ve aşırı tüketimin hakim olduğu sistemin değişmesi için mücadele ettiği örnekler yok da değil. Bu örneklerden bir tanesini sizlere de paylaşmak istiyoruz. Bunlardan birisi İtalya'nın Floransa kentinde Banlio'daki bir otomotiv fabrikasında gerçekleşmiş. Driveline GKN adlı otomotiv parçaları üreten şirketin fabrikasında çalışan işçiler 2021 yılında işten çıkarma planına karşı direnişe geçmişler ve başlattıkları eylem dizisi fabrikanın işgal edilmesiyle başlayıp bir ekolojik dönüşüm planına evrilmiş. Fabrika işçileri 2 yıldır tesisin kapatılmasına karşı ve fabrika sahiplerinin 1 Ocak 2024'te 185 işçiyi işten çıkarma isteyene karşı örgütlenmişler aslında. Bu işten çıkarma planı önceden yapılmış. Floransa yakınlarındaki Campi Bisenzio'daki eski GKN fabrikasının otoparkında toplanıp gelecek planları yapmaya karar vermişler. Onları bir araya getiren bir kolektif de kurmuşlar. Collettivo di Fabrica. Kolektif toplantılarının en önemli gündem maddesi ise işlerin çıkarılması ve tesisin kapatılmasının yanı sıra ekolojik dönüşüm için verdikleri mücadeleymiş. Bu kapsamda akademik dünyada ciddi, değerli çağrılar yapılmış. Uzmanlardan tesisin yeniden dönüştürülmesine yönelik bir plan hazırlamaları talebi oluşmuş. Çevre örgütleri de işçilerin başlattığı seferberliği desteklemişler. Emeği, sağlık ve çevresel kaygılarla karşı karşıya getirmeye çalışan çabalara karşı da meydan okunmuş bu vesileyle. İşçilere destek olmak için tüm çevre örgütleri, uzmanlar ve akademik dünya bir arada katkı sağlayarak mücadelenin örgütlenmesine destek olmuşlar. Ayrıca bölgedeki tiyatro toplulukları, eski Komünist Partisi üyeleri, sendika temsilcileri, konut komiteleri, her yaştan öğrenciler dayanışmaya destek vermişler. Kendisi de işçi sınıfından gelen yazar Alberto Prunetti, rekor bir sürede sürecin belgelerini bir kitaba dönüştürmüş. Umberto Terracini tarafından direnişten sonra kurulan Demokratik Hukukçular Derneği ve Sosyalist Lelio Basso fabrikanın kapanmasına karşı bir yasa tasarısı hazırlamak üzere işçilerle bir araya gelmiş. Fridays for Future ve Extinction Rebellion gibi iklim örgütleri işçileri yalnız bırakmamışlar. Çevresel yıkama karşı mücadele eden sayısız örgütle birlikte işçi önderliğindeki seferberliğe destek vermişler. İşçiler destekçileriyle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında Roma'da toplanan G20'ye karşı mücadelede birlikte yürümüşler. İşçilerin işten çıkarma planları bu mücadeleyle ters tepmiş. Yani 1 Ocak 2024'te 185 işçi işten çıkarılmış aslında, ancak Eylül 2021'de işçilerin başvurduğu mahkemeler ihraç kararını bozmuşlar. 3 ay sonra İtalyan bir girişimci fabrikayı yeniden canlandıracağına söz vererek satın alsa da fabrika bir türlü yeniden faaliyete geçememiş. Hatta satıştan 1 yıl sonra İşlere 8 ay boyunca ödeme yapamayınca çalışanların yarısından fazlası istifa etmek zorunda kalmış. Geçen Şubat ayında fabrikanın yeni sahibi işgalin fabrikanın yeniden faaliyete geçmesini engellediği gerekçesiyle tasfiye edileceğini duyurmuş. Alınan darbelere rağmen işçiler mücadeleyi örgütlemeye devam etmişler. Zor durumda olan arkadaşlar için bir yardım topluluğu oluşturmuşlar. Bazıları hikayeyi anlatmak için tüm ülkeyi dolaşmış. Diğer fabrikadaki işlerle iletişime geçilmiş. Farklı sosyal ve ekolojik örgütlerle bağlar güçlendirilmiş. LGBTQ+ hakları örgütleri ve ekolojistler bu hareketlerden bazıları. Bütün bu çalışmaların sonunda Ekim 22'de Fridays for Future ile birlikte binlerce insanı Bologna sokaklarında yürütmeyi başarmışlar. Geçen Kasım ayında bölgelerinde yaşanan sel felaketinin ardından mağdurların yardımına ilk koşanlar arasında yine onlar varmış. 3 Aralık Pazar günü ise bir işçi grubu, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin düzenlediği Avrupa aşırı sağ zirvesine karşı gösteri yapmak için Floransa'nın merkezine doğru yürümüşler. Kirletici kamyonlardan çevreci bisikletlere, fotovoltaik panellere başlığıyla başlayan bir öykümüz de var aynı fabrikayla ilgili. Eski GKN işçileri bütün bu organizasyon ve eylemleri yapmakla yetinmemişler. Kendilerini destekleyen bir grup araştırmacının yardımıyla iki proje oluşturmuşlar. Bunlardan bir tanesi malları taşımak için kullanılan kamyonetler yerine kargo bisikletleri imalatı yapmak olmuş. Halihazırda kargo bisikleti üreten kişilerle bir araya gelip fabrika için gerekli becerileri planlamışlar. Floransa'da bir teslimat kooperatifiyle görüşmüşler ve kendileri için bu bisikletlerden birini üretmesini istemiş kooperatif. Proje terk edilmiş bisikletlerden çevreci ulaşım ağı sunma amacını yürüyor. Buna ilham olan ise bölgedeki son sel felaketindeki yaşananlar, su, yiyecek ve bot götürmek için bu bisikletler kullanılmış. Çünkü otomobillerle bu bölgelere ulaşmak mümkün olmamış. Ulaşım bisikletlerle sağlanmış. Fabrika çalışanlara yönelik yeniden sanayileşme planının kalbi ise esas olarak fotovoltaik güneş panellerinin imalatı olmuş aslında. Fikir bu ürünlerin lityum, silikon ve kobalt kullanılmadan üretilmesine olanak tanıyan düşük karbon teknolojisinin patentini alan bir İtalyan-Alman şirketinden gelmiş. Böylece güney illerindeki toprakların sömürülmesinin önlenmesi amaçlanmış. İşçilerin talebi ve beklentisi bu. İşçilerin birlik ve dayanışmasıyla yaratılan bu ilham verici örneğin başka işçi örgütlerine ve gruplarına da örnek olmasını istiyoruz. Emek ve ekoloji mücadelesinin ortaklığıyla sürdürdükleri mücadelelerin devam etmesi, doğayla dost ürünler üretme kararlılığında bu işçiler özelinde devam ettiğini biliyoruz. Umarım bu örnekler yaygınlaşır diye umuyoruz. Bakalım bizim ülkemizde de benzer örnekler geliştirmeyi, yaşama geçirmeyi başarabilecek miyiz? Sevgili dinleyiciler, bugünkü söyleşi köşemiz işçilerin, otomotiv işçilerinin ekolojik dönüşüm mücadelesiyle ilgiliydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bugünlük size veda ediyoruz. Veda ederken de Deep Purple dinleyeceğiz. Smoke on the Water, London Sinfoni ile birlikte çalacaklar.